Bilimsel aletler falan bitti. Bilimsel alet mevzuletleri müşen robotlardan bahsedilmiştir. Değil mi en son? Müşen robot ailesi. Evet. Onları anlattık. Şimdi 18. yüzyılda bilim ve kadın diye genel bir başlık olan konuda geçeceğiz. Sonra 18. yüzyılda 19. yüzyılda şöyle kısaca uzanacağız. O bir daha gider. Network'e dahil diler. işte bu asil ağlarının içinde kadınlar nerede ve bu ağların bir deneyimisi var. Buna değineceğim. Bir diğeri de zanaatler olacak. Böyle başlık başlık gideceğim. Üniversitelerle başlamayacağım. Üniversiteleri en son alacağım. Çünkü üniversitelerin tarihi 18. yüzyıldan sonraya devam ediyor ve üniversitelerin yapısı, işleyişi çok değişim oluyor. Bilim akademilerinin cümletlerini başlangıçtaki devrimci rolünü sonra üniversiteler araştırma konuları haline içerikleri kazanıyorlar ve toplumla buluşma noktaları daha da artıyor. O yüzden de tarihin bize kadar devam eden kutu olduğu için en sona bıraktım bunu. Ben şimdi asil ağlarıyla başlamak istiyorum. Yani çok terbiye olan bir kelime ifade olduğunun farkındayım. Böyle çevirdim. Global Networks. Şimdi kadınların bilimle olan ilişkilerini 18. yüzyılda ve 18. yüzyıldan önceki dönemlerde kurabildikleri kurmasının mümkün olmaklardan birisi sınıfsal ayrıcalıkları idi ya da seçkin oluşları, elit oluşları, aristokrat sınıfa dahil oluşları. Şimdi geleneksel olarak en aristokratların en kutusunda, piramidin en üstündeki kişiyle başlayalım. Kimdir bu kişi? Kim olur? Aristokrat sınıfın en kutusunda kim vardır? Krallar var. Krallar ve kraliçeler. Bazı ülkelerde biliyorsunuz kraliyet ailesinin ağında ülkeyi yönetmek üzere kendisine en büyük gücün teslim edildiği için bir kadın olabiliyor. Örneğin İngiltere'de, örneğin İsveç'te kral yoksa kraliçe ülkenin en büyük ötesinde olabiliyor. Şimdi başka kaynaklardan, okumalarımızdan bildiğimiz bir şey zaten. Çok eski zamanlar saraylarında ya da şatolarında sanatla, kültürle ya da bilimle ilgili kişileri himaye ettiklerini biliyoruz. Bu hem Batı toplumlarında hem Doğu toplumlarında ve imparatorluklarında böyle. Bu himaye edişin biçimleri tabii ki zaman içinde değişime uğradı. Bu patron patronaj ilişkilerinin taşıyası zaman içinde evrildi. Yani bu ilişki 11. yüzyıldaki haliyle sürmedi. Ama yine de hem şiirle uğraşan, resimle uğraşan, heykelle uğraşan ya da Doğu toplumları için şiirle uğraşan, minyatürle uğraşan birçok insan, kültür ve sanat insanı yetenekleri ve sultana, imparatora ya da krala kazandırabilecekleri övgü derecesinde ödüllendirdiler. Çalışmaları için para aldılar. Barınak, yiyecek sağlamları. Bazı çalışmaları için onlara kaynaklar temin edildi. Örneğin çok iyi kitaplara erişim sağlandı. Bazıları sultanlarla ya da imparatorlarla ya da krallarla seferlere katıldılar. Değişik ülkelere gitme şansları oldu. Gezdiler, görgüleri arttı vesaire. Bu karşılıklı ilişki birinin maddi olarak himaye edildiği, başka açılardan yaşamanın güvence altına alındığı, diğerinin sanatların, bilimlerin koruyucusu olarak övüldüğü bir karşılıklı alışveriş sistemi. Bu nedenle bu aristokratların ya da elit sınıfın içinde her daim bir takım bilim insanları vardır. Matematikçiler, astronomlar, doktorlar, bazen felsefeciler. Bu ağlar içinde elbette kadınlar da var. kraliçelerde doğal olarak bilimlerin ya da sanatların hamisi, koruyucusu oldular. 18. yüzyılda bunlar içinde önemli isimlerden bir tanesi. Yani bir örnek vereceğim, bununla ilgili daha çok örnek bulunabilir. İşte İngiliz kraliçelerinden örnekler bulabilirsiniz siz de. Bir tane örnek vereceğim. İsveç kraliçesi Kristina.
Özellikle 17. yüzyıl kraliçesi falan deyince yüzünün önünde böyle işte
atletizma sağlığındaki bilgiden birisi geliyor. Yani böyle balon etekler, bunlar korseler, işte mücevherler, derinde kuadre filan. Kristina böyle yüklükçe iyiymiş anladığınız kadarıyla, oldukça maskülen bir kadınmış. Yani hem giyim kuşamı hem de davranışlarıyla feminen olmaktan çok maskülen özellikleri olan bir kadınmış. Ve bu nedenler ötürü zaten bir kadın yönetici olarak bir tür alay konusu oluyormuş maskülen özelliklerinden dolayı. Bu katı bir disipline sahip olma, sabah çok erken saatlerden gece 5 saatlere kadar deli gibi çalışma, insanları da bu katı programı uymaya mecbur etme gibi sert mizaç, bu da pek kadınsı görünüyor. Diğer yandan bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de felsefe ile bilim ilgili. Felsefe ve bilim bu dönemde her ne kadar basit kadınlar bilimlerin, felsefecilerin hamisi olabilirse de bir tür erkek uğraşı olarak bilinen işler. Kadın uğraşı olarak bilinen işler değil. Ya da şöyle söyleyeyim. Doğal olarak erkeklerin uğraştığı işler. Kadının doğal olarak yapması beklenen işlerden değil. Bir de böyle bir cesareti var. Böyle bir felsefi cüreti var. Felsefe tartışmak için ayağına çağırdığı kişi de Descartes. Yani Descartes zaten İsveç'in gittiğinde yeteri kadar meşhur bir filozof ve matematikçi. Şimdi böyle olunca yani onun cinsiyeti kadın olmak, kadınlıkla uyumlu olan diğer işleri yapmamak ve belki bunları bir de oldukça maskülen bir şekilde yapıyor olması, bir de Descartes'in bu katı programa uyamayıp zaten olup ölmesi sonucunda çok rahatlıkla herkes Kristina'yı suçlamış. Descartes'in ölümünden Kristina'yı sorumlu tutmuşlar. Ve bu sorumluluğun sonunda, yani bu sorumluluğu ne yapıyorlar? Tahttan mı yıldırıyorlar? Hayır, yani böyle kolay olmuyor. Politik güç böylesi bir olaydan dolayı insanın elinden alınmıyor, alınamıyor. Başka şeyleri de var, siyasi gücün başka bağlantıları da var. Ama rahatlıkla dedikoduyla yıpratabilir, redikte edebilir, yani komik duruma düşürebilir. Arkasından konuşup onu aşağılayabilirsiniz. Ve Kristina'ya da en karşı tam olarak bu olmuş. Yani bu mevzulardan dolayı hem erkeksi giyimi, hem davranışları, hem felsefi cesareti, bir de Descartes'in olduğu, onun hermafrodit aralığı, çift cinsiyetli olduğu şekilde dedikodular çıkmasına sebep olmuş. Bu şekilde dikkat alınmış. Yani bu olayda cinsiyet rollerini tamamen dışarıda görüyoruz. Yani Descartes'in bir erkek, Kristina'nın bir kadın olduğunu unutarak sadece hiyerarşiye baksaydı, olayı belki başka türlü yorumlayabilir. Ama cinsiyet rolleri üzerinden okuduğumuz zaman ortaya çıkan tabloda şöyle bir soru çıkıyor. Siz politik nasıl denir? Politik mekanizmanın en tepesinde bulunan insansınız. Yani kraldan da kraliçeden daha güçlüsü yok. Belki kilise, ama o ayrı bir kurum, politik bir güçten bahsediyorum. Yine de kadınsanız, bunun üzerinden, yani cinsiyetiniz üzerinden aşağılanmakta kurtulamıyorsunuz. Bu şeyin mevzunun içindeki bir parçayla bilim ve felsefe oluşturuyor. Bilim ve felsefeyle ilgileniyor olmak. Şimdi bir daha şey oldu. Kraliçe Kristina mağdur oldu biraz. Dedim de kartı mağdur oldu. Kristina mağdur oldu. Ben de çok mağdur şekilde düşünmüyorum. Evet. Şimdi bu asalet mevzularından devam edelim. Daha işte giyotinler kurulmadı. Aristokratlar hüküm sürüyor Avrupa'da. Dolayısıyla hala politik olarak nüfusu çok iyi yüksek, kültür hayatının yönlendirilmesinde kontrol sahibi, modaları belirleyen, edebiyat zevkinin nasıl denir, takdir edicisi, falan hala aristokratlar. Yani işte onların giyim kuşamı, onların yaşam tarzı, onların okuma zevkleri, sanat zevkleri örnek alınıyor diğer toplumsal sınıflar tarafından. Bu aristokrat kesim içinde Fransa'da, İtalya'da, belki İngiltere'de ya da Avrupa'da kadınların bilimle ilgilenmesi aslında başından beri belli bir dereceye kadar teşvik edilmiş. Yani bir bilim insanı olma motivasyonuyla değil ama bilimsel konulara merak duyan, bu konularda okuyan, bir teleskoptan bakan, bir mikroskoptan bakan, elinde belirli konferanslar düzenleyip arkadaşlarını davet edip, yemekler yiyip, işte geçip sohbet edip, piyano çalıp, artık her ne yapıyorlarsa, filmlerden kalmış şeklinde size saklayayım. Bu tip sosyal ortamlarda belirli bir bilim zevkini yaşatmaya devam eden bu bilim ürünlerinin tüketicisi olan ya da koruyucusu olan insanlar arasında kadınların bulunması aristokrat sınıf tarafından teşvik edilen bir şey. Bu biraz gurur nesnesiydi. Yani kadın okumuş, Latince'de bilen veya Fransızca'da bilen belli bir müzik zevkine, sanat zevkine sahip, belli bir dereceye kadar felsefeye ilgi duyan, mikroskoptan böceklere bakan, kadınlar, teleskoptan gökyüzüne bakan, işte diğer kadınlarla ya da erkeklerle bilimsel ya da felsefi konularda konuşup tartışabilen kadın imgesi, 18. yüzyılda hoş görülen, hatta teşvik edilen bir şey. Yani bu dünya kadına belli bir dereceye kadar bilime katılma olanağı veriyor. Bu katılımın ama sınırları vardı. Belli bir düzeyi vardı. Ve bu sosyal normlar çiziliyordu bu sınırlar. Nasıl? Şimdi hamilelik yapmak sadece krallara, kraliçelere özgü bir şey değil. Diğer aristokratlar da kraliyet ailesini taklit ederek ya da onlar gibi bilimle uğraşan insanları koruyup koruyabilir. Hatta kendi çocukları, kendi yeğenleri, kendi akrabaları pekala bilimle uğraşan insanlar olabilir. İşte onların da çok çalışmalarına gerek yok. Aile bilimle uğraşan aristokrat genci pekala yaşatabilir. Robert Boyd örneğinde olduğu aristokrat aileler hatta hem anne tarafında hem doğu tarafında hem İngiliz hem İrlanda aristokrasisinin olabilecek her kesimiyle akrabalık bağlantısı vardı bu. Onun gibi başka aristokratlar da vardı. Kendilerine erkek olarak söylüyorum. Kendilerini bilim alanında bir yol çizdiler, araştırma yaptılar. Onların eşleri doğal olarak, daha önce derslerde anlattığımız gibi, bu türden bilimsel aktivitelerin bir parçasıydı. Not tutuyorlardı, şekilleri çiziyorlardı, sohbet ediyorlardı. Bunun dışında salon toplantıları düzenleyerek bilimle buluşma imkanına sahip oluyorlar. Bu asil ağlarını meydana getiren şey işte bu salon toplantısı. Daha çok 18. yüzyılda Fransa'sında, daha da spesifik olarak Paris'te aristokrat ağlarını, asil ağlarını meydana getiren, safları sıklaştıran tabirca ise sosyal bir organizasyon. Ne yapıyorlar bu salon toplantılarında? Hicilerini giyiyorlar. Ondan sonra güzel yemekler vesaire. en çok edebiyat ilgili konulardan konuşuyor. Aslında salon toplantılarının kökeni edebiyatla ilgili toplantılarla şiir okumak, işte nesir, harflerinizin bir şeyler varsa bunları okuduğunda üzerine tartışma vesaire. Zaman içinde bilimle ilgili konular da bu salon toplantılarının bir parçası haline gelmiş. Bunda bahsetmiş gibi bu bir üst sınıf eğlencesi, üst sınıf aktivitesi. Bir araya geldikleri zaman yaptıkları şeylerden bir tanesi. Hatırlayınız, deneyli konferanslar dersini anlatırken bir örnek vermiştim. İşte Almanya'dan İngiltere'ye giden birisi gezdik, akşamda fizik deneyleri yaptık diye anlatıyor işte gününü anlatırken, akşamı fizik deneyleri yaparak kapattık. Bunun gibi, bu tür salon toplantıları 18. yüzyıldan sonra da devam ediyor. Tabii ki eski şaşasını sürdürmüyor ama yeni gözde sınıfının, burjuvazinin de kendi ağlarını güçlendirdiği, buna benzer ev toplantıları yapılmaya devam ediyor. Bu tür toplantıların bir parçası olarak bilim var. Kadınlar işte bu salon toplantılarını düzenleyen kişiler. Salon toplantılarını kadın aristokratlar organize. Bu toplantılara kimler davet edilecek? Nerede yapılacak? Ondan sonra ne yenecek, ne içilecek, ne konuşulacak? Çünkü oraya davet ettiğimiz enteresan konular o sosyal etkinliği çok ilginç hale getirebilir. Toplantıyı düzenleyen kadının da bu asil ağ içindeki konumunu yükseltebilir. Mesela yenice hissi duyulmaya başlanmış bir şairi o toplantıya kendi keşfiniz olarak davet ederseniz siz de bunun üzerinden sükse yapmış olursunuz. Bunun gibi. Dolayısıyla ilginç salon toplantıları düzenlemek, insanları daha çok eğlendirmek, daha çok memnun etmek için kadınlar bu toplantılarda bütün yarış halindeler. Ve bu toplantıları, bu salon toplantılarını düzenleyenler arasında ama hani bunu bir hareket partisi gibi falan düşünmeyin salon toplantılarını. Yani bunlar biraz daha açık versiyonları. Bayağı entelektüel toplantılar bunlar. Bu toplantıları düzenleyenler arasında Madame Lavoisier de var. Lavoisier'in eşi olan. Evet, şimdi bu toplantılar asil ağlarının ilişkilediği toplantılardı ve bunları kadınlar organize ediyordu ve idare ediyordu. Ve bu salon toplantılarının bir fonksiyonu da artık gittikçe önemli bir özellik kaybetmeye başlayan aristokrat sınıfı karşısında yükselen burjuvazinin biri ilgilerini ve eğitimli bir genç kesimde bu toplantılar sayesinde aristokrasinin içinde asil verilir. Yani bu toplantılara sadece aristokratlar katılmıyor. Yeni zenginler, yeni burjuva olanlardan da bazı insanlar davet ediliyor. Bir de eğitimli bazı genç erkekler diyeyim. Çünkü bilimle uğraşanlar erkekler. Bu toplantılar işte aristokrat olmayan bu kesimleri de aristokrat sınıfının içine asil edilmişler. Yani böylece ne olmuş olur aristokratlar? Güçlenmiş olurlar. Başaramamış bir kadınsanız, o zaman ne yapacaksınız? Yani bilimle uğraşmak için size hangi okulu? Bilime ilgi duyan, hoş gören bir aristokrat aileden gelen bir kadın sarısı ya da bir yeni zengin, bir burjuvanın aristokratlarla birisini tutmaya çalışan parası bol bir burjuvanın eşi ya da kızı değilseniz, bir de belki bu evlerde çalışan bir hizmetçi değilseniz, hani yine getirip götürürken belki bu sefer bir doğru şansınız olur. O zaman ne olacak? Size kadın olarak şimdi bu dünyada bir yer kaldı mı yani? Çocuğunuz aristokrat yerlerden gelmedi. Peki, yani bu kadınların bilimle bir şekilde temas etme imkanı vardı bu ağlar sayesinde. Ama bu nereye kadar gidebilirdi? Yani görüp artık yeter, çek imkanları bu deneyle ben yapacağım. Ondan sonra sen sus bakayım falan diye böyle otoriter bir duruma gelebilir miydi kadınlar bu toplantılarda? Aristokrat da olmalarına rağmen, yani politik olarak ayrıca da bu resimden geliyorlar. Buna rağmen belli bir dereceye kadar katılabilirler. Birincisi ancak ve ancak bir erkek aracılığıyla katılabiliriz bu bilimsel faaliyeti. Bir erkeğin aracılığı olmaksızın kendi başına bir kadın olarak, yani birinin karısı, birinin kızı, birinin yeğeni olmaksızın tek başına bir kadın olarak olamaz. Ya da size eşlik eden birisi, bir öğretmen de olabilir. Birinin öğrencisi olabilirsiniz. Bir doğa felsefecisinden özel ders alan bir aristokrat hanım olabilirsiniz. Bu da size bir eşlik eden birisi, birinin aracılığı olması anlamına geliyor.
Tabii ki gelecek.
Tabii ki gelecek.
Yani mesela şu binada...
Aristokrat olmayan bir erkek mi?
Yani sonra geçen
bir... Hayır. O da önemli, ona geleceğiz ama. Tamam. Şimdi burada bir kolu kıran bir kadın var. Hem kadınlar için hem de sokaktan geçen senin tabirinde erkekler için, yani aristokrat olmayan alt sınıftan gelen erkekleri bu toplantılara sokarak bir anlamda ortamı hackleyen bir kadın var. Bir dakika, doğru okuyayım. Biraz dağdan da bakmamak gerekiyor. Biraz sonra bakacağım. Bilim insanlarını bu ağlara sokmuş. Yani bir anlamda onların yardımcı olur. Onların hamileliği yaparak. Evet. Şimdi sınırlara gelelim. Yani kadınların sınırlarına gelelim. Bu sınırlar gibi toplumsal cinsiyet rolleriyle sınırlanmış. Yani bu dönem içinde kadının aristokrat olması, küçük olması, alt sınıflar gelmesi çok fark etmiyor. Kadına kadın olma ile ilgili bazı görevler veren sosyal bir yapı var. O da eviyle ilgilenmek ve annelik yapmak. Ve bu kural aristokrat kadınlar için de geçerli. Ve bu görevler yerine getirilmediğinde o zaman kadınlara rolleri hatırlatılıyor. Şimdi nasıl hatırlatılıyor? Bir örnek var burada çok enteresan. Molière'in komedileri var biliyorsunuz. Molière'in komedileri var. Bunlardan bir tanesi de Bilgiç Kadınlar. Bir tiyatro oyunu Bilgiç Kadınlar. 1672'de yazmış bu oyunu, yayınlamış. Bu oyun sahnelendiğinde burada şey olmuş, yani çok beğenmişler. Çünkü tam olarak bu tip salon toplantılarına katılan, felsefeyle, bilimle ilgili konulara merak salan, bu konularda büyük tartışmak isteyen kadınlarla dalga geçen bir tiyatro. O kartezyen kadınlar. Yani kartezyen Descartes'ci anlamında. Descartes felsefesinden bahsediyor. İşte kartezyen filozoflar diye bir şey var yani Descartes felsefesini kullandığında. Bu işte felsefenin peşinden çılgınca koşup evliliğini, kocasını ve ev içindeki vazifelerini ihmal ederek bir anlamda sosyal hiyerarşiyi aksatan, normlara zarar veren, statikoyu sarsan kadınlar ile dalga geçiyor. Oyunda işte bir adam var, bir noktada adamın akşam yemeğine gelmiş yine, yemek ihmal edilmiş. O da karısına söyleniyor. Ayın, Kutup Yıldızı'nın, Venüs'ün, Satürn'ün ve Mars'ın hareketlerini bilmek benim yemeğe ihmal edilirken. Yani işte bu bilgili, yani bilgiç kadın tipi bu anlamda geleneksel evlilikteki ölgüyü ve annelik vazifesini aksatıp salon toplantılarına gidiyor. Orada işte felsefe konuşuyor, bilimle ilgili konulardan bahsediyor. Bunlara katılıyor, bunları merak ediyor, bunları araştırıyor, öğrenmeye çalışıyor. İşte bundan dolayı aile içindeki görevlerini aksatıyor. Yani kadının burada ona geleneksel olarak tanımlanmış rolleri bırakıp mesela çocuğun müebbiyeye emanet edip ev işlerini işte hizmetçilere bırakıp kendisinin tıpkı erkekler gibi okuması, yazması, tartışması bu anlamda rahatsızlık konusu oluyor ve o rahatsızlığın dile getirilmesi için neredeyse bir tabiri caizse bir tiyatro oyunu yazılmış. Yani Molière'in bu oyunu yazmak ya da bu betimlemesinde çok hoşuma gitmiş insanların erkeklerin diyelim. Çünkü evet ya hani bıktık bizim kadınların işleri yapmasından şeyini sergilemişti belki. Haklı çıkıyor oyun biraz da bu yüzden beğenilmiş. Şimdi bu tabii bu bir sınır olmuş oluyor değil mi? Yani felsefeyle de bilimle erkekler gibi meşgul olma istemesi kadının, diğer rollerini bırakmaya gönüllü olması meselesinin hoş, rahat, cool karşılanmaması, yani bunu eleştiren bir öykü yazılı, sınırlı, yani bunun altında başka şeyler de olabilir, gösterebilirim yani. Başka serzenişler de olmuştur, ellerle karşılıklar yaşanmıştır. İşte bu bir sınır, sınır çizmiş burada böylece. Kadınların bilime ve felsefeye katılımına bir sınır. Yani bu sınır illa her zaman yasak koyarak, dayak atarak olmak zorunda değil. Biz biraz Türkiye'de kadın meselesini vatandaş olması meselesine de şiddet olayı üzerinden şey yapıyoruz. Yani kadın dayak yemiyorsa, öldürülmüyorsa o zaman tamam yaşıyor ya yani. Bir sorun yok yani. Bunun sanki başka bir biçimi olamazmış gibi geliyor. Yani olay o kadar başka bir biçimi ulaştı Türkiye'de. Ama ben bu dersi yani bütün zamandır anlatıyorum ve hani eskiden bu kadar bu kadar yoktu. Daha kolay anlatabiliyordum. Şimdi sınır çizmeli. Belli insanların cinsiyet rollerini hapsetmenin bir konu şiddet değil. Yasa değil. Bunun başka yolları da var. Başka normları da yatarak mesela. Dalga geçerek, önemsiz olarak, onun söylediği şeyi değersizleştirerek, önemsizleştirerek, onun yeteri kadar iyi bir bilim insanı olmadığını söyleyerek, objektif kriterlere göre iyi olabilecekken. Mesela Madame Chatterley'in pozisyonu biraz böyle, yani kendisi bir fizikçi konumuna aday bir kadın olmakla beraber bu cinsiyetçi normların sınırlarını alenen aşamadığı için arka kapıdan dolaşıp ekleyenlerden bir tanesi. Ve böyle başka kadın örnekleri de var. Evet, var mı burada? Teşekkür isteyen fikrini. Şimdi asil ağları meselesinden başka bir örnek verebiliyor olsam vereyim. Verebilirim. Tam şey. Örnekler çoğaltılabilir. Örnekler çoğaltılabilir. Ama aristokrat var mı?
Şey merak ettim ben. Şimdi kadının kendini var ettiği noktasındaki bir erkek hamile beraber bilimsel var ettiği bilimsel çalışmaları var ettiği dahil ettiği noktasında bir erkek hamile ihtiyacı var.
Erkek aracı ya.
Bir şekilde hamile.
Çünkü bak hamile şöyle bir şey. Hamile biraz yani parayı sağlayan, imkanı sağlayan.
Tam kelime anlamıyla hamile olmayı.
Evet, çünkü hamile dersek sanki bir kadın bilim yapmak istiyor, parası yok, gücü yok. Ona bir tane geliyor, para veriyor, al sen bu, o öyle gibi olur. Aracı.
Aracı. Bu sadece Fransa için geçerli mi yoksa seçim için mi geçerli?
Seçim durumu tamamen önemli.
Yani Christine kendini var etmek için aslında dekorasyondan çağırmış olur.
Ha, bu anlamda. Bu kadar maskelerle davranış gücünü geliştirmiş olabilir. Bilmiyorum. Belki de gerçekten fermantik. Ya da cinsel tercihini alıyorum. Bilmiyorum. Ama ne olduğunun bir önemi yok. Önemli olan onun eleştirme biçimi, işte. Onun cinsiyeti, cinsiyetine uygun olan ya da olmayan davranışları üzerinden gerçekleştirmesi. Yani bir kral böyle davranmış olsaydı, onu erkekliğinden vurmazdı insanlar. Yani hep cem bir meselelerinde böyle oluyor ya. Başka soru soran ya da fikri olan her şey isteyen. Ama bu şekilde bakılabilir. Yani bu da bir hipotez. Sizin de bir hipotez. Bakmak lazım. Gıcık oldum diye. Yok. Daha enteresan örnekler de olacak. Şimdi sadece soruları silahlarını da bekliyorum. Devam edelim. Şimdi burada bitirelim. Şimdi şeyler kalsın sadece.